Ayrım 32, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 272. 2030 yılında 20 aşının rutin kullanımda olacağı öngörülüyor. Pazarda yer alan biz müşteriler bu aşıların hangilerinin bizim yararımıza olacağını, hangilerinin zararının dokunabileceğini, verilen paraya değip değmeyeceğini, ne kadar ödeme yapmamızın uygun olacağını bilmemiz gerekmiyor mu? Aşı yararlıdır rüzgarına kendimizi kaptırıp hiçbir soru sormayalım. Tıp dergisi New England Journal of Medicine, tek başına kızamık aşısının kadınların %55'inde rheumatoid artrit, yani eklem iltihabı gelişmesine neden olduğunu yazdı. Aşıların yararlarını abartmak için hep aşı lehine istatistik cambazlığına başvurulduğuna gözümüzü mü kapatalım? Aşı konusunda en büyük silahları istatistik verileri. Oysa Harvard Tıp Fakültesi, Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi, deneysel tıp şefi Jerome E. Groopman diyor ki, günümüzdeki kanıta dayalı tıp yönetimine sıkı sıkıya bağlı kalmak, doktorun rakamlara bağlı kalarak tedaviyi pasif olarak seçme riskini ortaya çıkartmaktadır. İstatistikler bireyleri değil ortalamayı kapsar. Ama her bebeğe, her çocuğa dayıyorlar aşıyı. İstatistik öyle diyor. Bebeklerimizi hastalıktan korumak kumar olmamalıdır. Bilmeliyiz. Boğmaca, yani pertussis aşısını takiben 3 gün içinde bebeklerin normale göre 7 kat daha fazla oranda öldüğü de bir bulgu değil mi? ABD'deki Ulusal Aşı Bilgi Merkezi, The National Vaccine Information Center, NVIC, şu gerçeği belirtme ihtiyacı duydu. Hiç aşılanmamış çocuklarla hükümetin tavsiyesi olan tüm aşıların yapılmış olduğu çocuklardaki sağlık sonuçlarını karşılaştıran hiçbir çalışma yoktur. Niye acaba? Şu tarihi gerçeği görmezden gelemeyiz. Endüstri devriminin yaşandığı dönemde Avrupa'da 1838 yılında tüberküloza, yani vereme bağlı ölüm hızı milyonda 4000 idi. 1880'de veremin sebebi ortaya çıkarılınca ölüm hızı yarı yarıya düştü. 1950'lere kadar hastalık geliştirilen ilaçlarla tedavi edilmeye başladığında ölüm hızı milyonda 500 oldu. Verem aşılanması başladığı yıllarda ise milyonda 250 düzeyine zaten düşmüştü. Görünen şu, 100 yıllık geçen süreçteki maddi azalmanın nedeni tıptan çok ekonomik ve çevresel koşulların değişmesiydi. Evet, meselenin ekonomi politiğine bakmayalım mı? 2017 itibarıyla dünya nüfusunun %70.1'ini yoksullar oluşturuyor. Bunlar küresel servetin sadece %3'ünü paylaşıyor. Bunun her tür sağlıksız hayatlar yarattığını hiç konuşmuyorlar. Halk sağlığı uzmanı Profesör Gazanfer Aksakoğlu diyor ki, ilkokul öğrencisine sorsanız sağlıkta korunma denince ilk aklına gelen aşılama olur. Sokaktaki yurttaşın görüşünü alırsanız bağışıklamanın devlet görevi olduğunu söyler. Öyle mi? Hayır, artık o günler geride kaldı. Bağışıklama da aşı üretimi de devletin elinden ve kamu görevi olmaktan çıkarıldı. Sermayeye teslim edilerek tatlı kârlar için yatırım aracına dönüştürüldü. Artık bebeklerin ve erişkinlerin bağışıklanmaları üzerinde kişisel, kurumsal ve sınıfsal çatışmalar, uluslararası sermayenin kanlı çıkar oyunları yer alıyor. Profesör Aksakoğlu'nun söylediklerine tek örnek verip bu bölüme noktayı koyayım. Daraprim veya pirimetamin, sıtmaya sebep olan plazmodyum türlerine karşı kullanılan ilaç. Kimi ülkelere, bölgelere seyahat edeceklerin bu ilaçla kendilerini sıtmaya karşı koruyacağı belirtiliyor. Ayrıca AIDS hastalarına da Dapsone ile birlikte kullandırılıyor. Şuraya geleceğim. 2015 yılında ABD merkezi dünyada bir etik tartışması başladı. Merkezinde 1983 doğumlu Karadağ göçmeni Martin Shkreli adlı bir hedge fund yöneticisi vardı. Lise mezunu Shkreli, kısa sürede Lehman Brothers gibi finans şirketlerinde çalıştıktan sonra 2009 yılında çocukluk arkadaşı Marek Biesleg ile baş harflerinden oluşan MSMB, Capital Management'ı kurdu. Borsadaki uzmanlık alanı ilaç sektörüydü. Zayıflama ilaçları üreten ABD'li ilaç şirketi Orexigen Therapeutics'in yeni çıkaracağı Contrave adlı ilaç için dünyanın en büyük finans şirketlerinden Merrill Lynch'e tanesi 2,5 dolarlık 32 milyon adet hisse satılmasını sağladı. Yine ABD'li Navidea Biopharmaceutical şirketinden kanser teşhis cihazı ve ABD'li Mankin Corporation firmasından solunabilir insülin cihazı için borsada oyunlar yaptı. Ayrıntıya girmiyorum, sözü başka konuya getireceğim. Chick Reilly 2015 başında Turing Pharmaceuticals ilaç şirketini kurdu. Dipnot, Chick Reilly şirketine İngiliz öncü bilgisayar bilimcisi Alan Turing'in adını vererek ne kadar bilimden yana olduğunu göstermek istiyordu. Hemen ardından Amerikan FDA Gıda ve İlaç İdaresi'nin 1953'te onayladığı Daraprim ilacının haklarını 55 milyon dolara Impax Laboratories şirketinden satın aldı. Daraprim'in patent süresi dolmuştu ancak genel bir sürümü mevcut değildi. Patent dışı ilaçlar için pazarlar genellikle küçüktü ve genel sürüm üretilmesi için yasal onay alınması pahalıydı. Chick Reilly bundan faydalandı, tekel oluşturdu ve üretim maliyeti 1 dolar olan Daraprim'in fiyatını bir gecede %5000'lik 50 kat artışla 13,5 dolardan 750 dolara çıkardı. Bu ilk kez yaşanan olay değildi. Rodelis Therapeutics, 2015 yılında Chow Center for Industrial Pharmacy isimli ilaç şirketini aldıktan sonra bünyesine kattığı, özellikle tüberküloz vakalarında 1954 yılından beri kullanılan antibiyotik siklorin, yani cyclosarin, fiyatını bir gecede 500 dolardan 10.800 dolara çıkarıverdi. Actavis veya Allergan PLC, dünyanın üçüncü büyük jenerik ilaç üreten şirketiydi. 12 küresel pazarda ilk 3 içinde, 16 küresel pazarda ilk 5 içinde ve 33 küresel pazarda ilk 10 arasında yer aldı. 2016 yılında şirketin Londra'daki kapısını John Baton ve Guy Clark adında iki yatırımcı çaldı. Benzer teklifi yaptılar ve hidrokortizon fiyatını bir gecede 79 peniden 88 sterline çıkarttılar. Fiyat bir gecede %9500 artı verdi. Benzer şekilde Pfizer İngiltere'de 2.83 sterlin olan epilepsi sarı ilacı Phenytoin'in fiyatını %2600 arttırarak 67,5 sterline çıkarttı. Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan Simetrel 5.33 sterlinden 130.99 sterline çıkarılarak satılmaya başlandı. %2358 fiyat artışı. Epilepsi ilacı Mysoline'in fiyatı %644 fiyat artışı ile 12.6 pound'dan 93.75 pound'a çıkartıldı. Örnekler çok. Piyasa sağlık filan dinlemiyordu. İnsanların sağlığı umurlarında değildi. Baksanıza, ABD'de en çok satan ilaç fiyatlarında 2008-2014 arasında %127'lik bir artış olurken aynı dönemde tüketici fiyatları yalnızca %11 arttı. Anlayınız artık, aşılar tartışılamaz, tartışılmamalıdır sözünün arkasında halkın sağlığı değil, ilaç şirketlerinin menfaati var. Tüm aşıları aynı gereklilik, etkinlik ve emniyette göstermek kurnaz tüccarların işidir. Aşı cenneti Türkiye. Hepsi gerekli mi diye soranların çarmıha gerildiği ülke burası. Bilginin değil, inancın egemonyası var bu topraklarda. ABD'den örnek vereyim. Bir yaşından küçük bebeklere 26 aşı yapılan ülke. 2 yaşına kadar 14 etkene ait toplam 26 doz verilen ülke. 6 yaşına kadar toplam 49 doz verilen ülke. 18 yaşına kadar ise 16 etkene ait aşılardan toplam 69 doz uygulanan ülke. Türkiye aşı konusunda da ABD'yi takip ediyor. Hepatit B bebek doğmadan 1. ayın sonunda ve 6. ay sonunda uygulanıyor. 1. BCG, verem, bebek 2 aylıkken uygulanıyor. 2. Difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci ve zatürre gibi beşli karma aşı. 2. 4. 6. aylarda uygulanıyor. 18. ayda pekiştirme aşısı yapılıyor. 3. 2009 yılında aşı takvimine dahil edilen zatürre ve menenjit gibi hastalıkları önleyen KPA aşısı bebeklerde 2. 4. aylarda uygulanıyor. 12. ayda pekiştirmesi yapılıyor. 4. Kızamık, kızamıkçık, kaba kulak aşısı bebeklerde 12. ay ve ilk öğretime başladığı ilk yıl uygulanıyor. 5. Difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, dörtlü karma aşı ilk öğretim 1. sınıfta uygulanıyor. 6. Çocuk felci aşısı 6. ve 18. aylarda uygulanıyor. Dipnot, Küba'da devrimden sonraki 2 yıl içinde 1960'lar başında çocuk felci yok edildi. Bizde ise 1963'ten beri hala uygulanıyor. 7. Difteri ilk öğretim 4. sınıfta uygulanıyor. 8. Hepatit A 18. ve 24. aylarda uygulanıyor. 9. Su çiçeği aşısı 18. ayda uygulanıyor. 10. Ateş, kusma, karın ağrısı, ishali önlemek için rotavirüs aşısı 2. 3. 4. aylarda uygulanıyor. Dipnot, Türkiye'nin içinde domuzlarda görülen virüse ait PCV1 genetik materyal var diye rotavirüs aşısının kullanılmasını askıya aldığı söyleniyordu. Oysa Sağlık Bakanlığı'nın aşı takviminde halen bulunduğu görülüyor. 11. Grip aşısı influenza 6. ayın sonunda ve her yıl yaşa uygun dozda uygulanıyor. 12. Tetanos, boğmaca vesaire karşı DT aşısı ortaokul son sınıfta uygulanıyor. 13. Cinsel yolla geçen HPV virüsüne karşı 9-18 yaş arasında uygulanıyor. 14. Öksürmeyle bulaşan hastalıkları önlemek için yapılan 1. meningokok ACWY aşısının dozu ve zamanını doktor belirleyip uyguluyor. 15. Diğer meningokok aşısını da doktor belirleyip uyguluyor. Hepsi gerekli mi? İmmün sistem virüsü keşfiyle Nobel ödülü alan Profesör Doktor Luc Montagnier ve kanserle mücadelede ulusal madalyalı Profesör Doktor Henry Joyo aşı konusunda aklı selime çağrı başlıklı bildiri yayımladı. İlk cümleleri şu oldu: aşıya karşı değiliz ama 2 yaşından küçük çocukların çok sayıda ve sistematik olarak aşılanmasına karşıyız. Bildiriyi 8000 doktor imzaladı. Türkiye'de aşı konusunun tartışılmasını istemiyorlar. Oysa bebeğe aşı uygulandığında nasıl bir immünolojik cevap alınacağı, bu uygulamanın kısa ve uzun vadeli yan etkilerinin ne olacağı, doğumdan sonra gelişimi devam eden bağışıklık, immün sistem, sinir sistemi ve bağırsaktaki yararlı mikrobiyota üzerine ne gibi etkileri olacağı konusunda hemen hiç bilgi yok. Hele, insanlar farklıdır. Bu farklılık tanıdan tedaviye kadar tıbba yansır. Bazı hastalara standart dozda verilen ilaçlar neden hiç etkili olmaz? Bazılarında ilaçların yan etkileri niçin görülür de diğerlerinde görülmez? Bu soruların yanıtı kişiselleştirilmiş tıptır. Günümüzün endüstriyel tıbbında tek ölçü tüm bedenler aynıdır ve doz herkese uygundur temeline dayalıdır. Kişiselleştirilmiş tıp ise doğru zamanda doğru hasta için uygun dozda ve uygun ilaç anlayışına dayanır. Aşının dozajını bile tartıştırmıyorlar. Aşı tabu oldu. Oysa aşı yararlı mı zararlı mı tartışması doğru değildir. Aşı meselesi bu parantez içine sıkıştırılamaz. Konu çok katmanlıdır. Toplumu aşılar konusunda bilinçlendirmek lazım. Normal doğan ile sezaryen bebeklerin aşılanması arasında bağırsak florası sebebiyle fark olması gerektiğini kaç kişi biliyor? Tercüme doktorluğu sorusuz, şüphesiz tıbba inanıyor. Aşı mikroplarının patenti bile apayrı konu. Küresel şirketler doğal bakteri ve virüslerin patentini alamaz. Bu yüzden genetiği değiştirilmiş mikroplar ile aşı hazırlar. Bu aşıların uzun süreçte zararları hakkında ne kadar yeterli bilgiye sahibiz? Aşı lobisi her olayı kullanıyor. Suriye'den gelen 3 kişi menenjitten öldü diye tüm çocuklara menenjit aşısını 2013'te takvime ekleyiverdi. Oysa ölenlerin menenjitten öldüğüne dair rapor bile yoktu. Risk faktörü sürekli abartılıyor, insanları korkutuyorlar. Diyorlar ki aşıyı tartışmayın yoksa bebeğiniz çocuğunuz ölür. Gel de aşı yaptırma. Bugün aşıyı dünya tartışıyor. ABD'nin National Library of Medicine'ında yayımlanan rapora göre aşı olan bebekler aşı olmayan bebeklere oranla daha fazla hasta olup bebek ölümlerine maruz kalıyor. 38 bin bebek ölümü ve hastaneye kaldırılma vakalarını inceleyen araştırmacı doktorlar aşı olan bebeklerde bu oranların çok daha fazla olduğunu tespit etti. Örneğin 4 kere aşı olan bir bebeğin hastalanma ve hastaneye kaldırılma olasılığı 2 kere aşı olan bir bebeğe oranla çok daha fazlaydı. Raporda dikkat çekilen başka nokta, bütün uyarılara ve çalışmalara rağmen ABD'deki konuyla ilgili kimi özerk devlet kurumları aşı tavsiyelerine devam ediyordu. Centers for Disease Control and Prevention'ın, yani CDC, Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, tavsiyeleri üzerine 1990'larda ortalama bir bebeğe tavsiye edilen aşılar 15 iken bu rakam 2007'de 26'ya çıktı. Araştırmayı yapan hekimlerden Neil Z. Miller bir enstitünün başkanıydı ve şöyle diyordu: "Aşı olmadan önce iki kez düşünün." 1970 ile 2010 yılları arasında 40 yılda dünyada bulaşıcı hastalıklar %17 oranında azaldı. Aynı dönemde bulaşıcı olmayan hastalıklar %30 oranında arttı. Aşı bağışıklık sistemini koruyor mu? Aslında çökertiyor mu? Bir saldırı olasılığına karşı korurken diğer saldırılara kapı mı açıyor? Kronik hastalıklar nasıl bu kadar arttı, sormayalım mı? Bu bölüme Profesör Howard Waitzkin ile başladık, yavaş yavaş onunla bitirelim. Gazeteci sordu: "İşinize ilham veren entelektüel kahramanlar kimlerdir?" Yanıtı şu oldu: "Üç sosyal tıp kahramanı cesaretle hastalığın sosyal sebeplerine odaklanarak risk aldı. 1. 1800'lerin ortalarında Karl Marx ile işbirliği yapan Friedrich Engels, sosyal tıpta ilk kapsamlı çalışma olan bir kitap yazdı. 1844 yılında İngiltere'deki işçi sınıfının durumu. Engels 170 yıl boyunca bu sorunlar hakkında araştırma yapılmasını öngören mesleki ve çevresel hastalıkları ayrıntılı olarak açıkladı. 2. Engels'ten etkilenen Almanya'daki Rudolf Virchow hücresel patoloji alanını geliştirdi. Salgın hastalıklara neden olan sosyal koşullara ve sağlık çalışanlarının sosyal sorumluluklarına odaklanmasından dolayı Virchow aynı zamanda tüm dünyada sosyal tıbbın babası olarak tanındı. Çalışmalarının bu önemli bileşeni Amerika Birleşik Devletleri'nde çok az ilgi gördü. 3. Ve Şili'deki Salvador Allende, kendisi Virchow'un öğrencisi olan patoloji profesörü Max Westenhofer yoluyla 1930'larda Latin Amerika'da sosyal tıbbın lideri oldu. Seçilmiş bir senatör olarak Allende, Latin Amerika'daki ilk ulusal sağlık programını kurdu. Ardından 1970'lerin başlarında Şili'nin başkanı olarak ABD'nin desteklediği askeri darbede ölene kadar Latin Amerika'da ve dünyanın geri kalanı için örnek olmuş bir dizi etkili sosyal tıp girişimi düzenledi. Profesör Howard Waitzkin bu üç ismi örnek alıyor. Kimileri ise Rockefeller Gates yolundan yürümeyi solculuk sanıyor. Neymiş? Aşı hayat kurtarırmış. Hangi aşı? Hasta edenin mikroorganizma değil, zayıf bağışıklık sistemi olduğu nasıl bilinmezlikten gelinir? Bağışıklık sistemini tek kuvvetlendiren aşı mı? Vücudun savunma askerlerine virüs gelecek diye sürekli nöbet tutturmanın gereğini hiç tartışmıyorlar. Bireyin belki de ömür boyu karşılaşmayacağı bir sürü hastalık için bağışıklık sistemini hazırda tutmanın yararı var mı? Bir de şöyle anlatayım. Aşılar bilgisayar programı olsa her programı yüklediğinizde kaliteli işler mi sistem? Aşı bağışıklık sistemini aslında kalitesiz hale mi getiriyor? Ve bunun sonucu vücut daha mı güçten düşüyor? Bunlar nasıl konuşulmaz? Ne demek aşı hayat kurtarır? Melinda ve Bill Gates Vakfı insanın sağlığını önemsediği için mi aşı işinde? Bir de şöyle düşünün, Türkiye gibi özellikle gelişmekte olan ülkelerde sağlık sistemleri dönüştürüldü, dönüştürülüyor. Ulusal sağlık sigorta programlarının desteklenmesi ve erişimi artırmak için e-sağlık programları, teletıp, elektronik hasta kaydı, e-öğrenme gibi dahil olmak üzere çeşitli sağlık programları hayatımıza girdi giriyor. Microsoft Corporation bu işin neresinde? Tam merkezinde. Sadece aşı satmıyorlar, sağlık programları ve tıbbi cihazlar satıyorlar. Bölümün girişinde alıntı yaptığım Profesör Howard Waitzkin dedi ki, tıbbın Batı'nın 3. dünya ülkelerini sömürgeleştirmesinde oynadığı rol ele alındığında, kolonyalizmin kendi otoritesini, meşruluğunu ve kontrolünü sağlamak için bedeni bir alan olarak kullandığı veya kullanmaya çalıştığı görülmektedir. Bu açıdan kolonyal sömürgecilik tıp tarihiyle salgın hastalıkların kontrolü iç içe geçmiştir. Beden ile ilgili tıbbi bilginin birikimi siyasal gelişime ve kolonyal sistemin ideolojik etkilenmesine katkı sağladığından, tıp ve sağlık hizmetleri kolonyal düzenin geniş kapsamlı özelliğinden soyutlanamaz. Aksine kolonyalizmin siyasal etkisi ekonomik çıkarları ve kültürel zihniyeti ile bütünleşmiştir. Haksız değil, uzatmayayım. Sahra altı Afrika'da 1990-92 yıllarında yetersiz beslenen insan sayısı 169 milyondu. 2001-2003 yıllarında sayı 207 milyona çıktı. Bugün 300 milyon. Afrikalı çocukların yetersiz beslenmelerini değil, hayırsever aşıları konuşturuyorlar bize hep. Afrika'da 1980'de bodur çocuk sayısı 34 milyondu. 2005 yılında 50 milyona yükseldi. 2025 yılında Afrika'da aç çocuk sayısı 42 milyonu bulacak. Bunların sorumlusu kim? Demek aşağıya kurtarır reklamına devam etmemiz isteniyor, öyle mi? Yazık. Yalçın Küçük diyor ki, nerede kolaycılık varsa orada soysuzlaşma vardır. Nerede zordan kaçış varsa orada cehalet vardır. Kolaycılık ve cehalet ikiz kardeştir. Kolaycılık ve cehaletin doğrulara karşı bir direnişi vardır. 32. ayrımın sonu. Sayfa 282.